Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 8.
Televizyon gibi diğer bütün kitle iletişim araçları da izleyenlere sundukları davranış modelleri açısından incelenebilir. Örneğin bu konudaki bir araştırmamızda Dökmen 1985B, Türk halk masalları ile Grimm masalları, kahramanlarının sergiledikleri davranış modelleri açısından karşılaştırılmıştır. Kitle iletişim araçlarında örgüt içi çatışmalar. Kitle iletişimini yürüten kurumlar, içinde insanların görev yaptığı örgütlerdir. Herhangi bir örgüt için geçerli olan çatışmalar, bu örgütlerde de yaşanabilir. Kitle iletişimini yürüten bir örgütte, astlarla üstler arasında statü farklarından doğan ya da rollerden kaynaklanan bir takım çatışmalar yaşanabilir. Her örgütte çatışma yaşanabilir. Fakat kitle iletişimiyle ilgili örgütlerdeki çatışmalar diğerlerinden farklı olarak kamuoyuna büyük ölçüde yansır. Çünkü kitle iletişimini sürdüren kurumlar işlevleri gereği kendi içlerindeki çatışmaları da haber olarak yayınlarlar. 1992 yılında ülkemizdeki bir günlük gazetenin yazar yönetim kadrosu gazetelerin sütunlarına günlerce yansıyan bir çatışma içine girdiler. Sonunda bu gazetenin çalışanları, galiba içlerinde gazetenin sahibi de vardı, gazetelerinden istifa ettiler. Kitle iletişimi ve toplum. Kitle iletişim araçları ile toplum arasında karşılıklı etkileşim vardır. Kitle iletişim araçları haberleriyle, yorumlarıyla toplumu yönlendirme gücüne sahiptir. Toplumdaki insanlar da sahip oldukları ilgileriyle, sergiledikleri tercihleriyle kitle iletişim araçlarını bir ölçüde de olsa yönlendirebilirler. Gazeteler, televizyonlar daha fazla izlenmek amacıyla toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırlar. Kitle iletişim araçlarının işlevleri diğer bir ifadeyle topluma yönelik etkileri başlıca üç grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi kamuoyuna bilgi, haber iletmektir. İkincisi toplumdaki bir takım çatışmalarda, örneğin politik çatışmalarda taraf olmaktır. Üçüncüsü, toplumdaki çatışmalar karşısında uzlaştırıcı, yatıştırıcı yönde tavır almaktır. Kitle iletişim araçlarının bu işlevleri, kişilerin bilişsel, duygusal gelişimlerine katkıda bulunabileceği gibi, kamuoyunda bir takım yeni tutumların oluşmasına ya da mevcut tutumların değişmesine de önemli katkıda bulunabilir. İkinci bölüm, kişiler arası iletişim çatışmaları. Bir önceki bölümde dört tür iletişim ve çatışma tanımladık. Bunlar kişi içi, kişiler arası, örgüt içi ve kitle iletişimiydi. Bu bölümde ise kişiler arası iletişim çatışmalarını ayrıntılı olarak ele alacağız. Bölüm kendi içerisinde dört alt bölümden oluşmaktadır. Bunlardan birincisinde kişiler arası iletişim çatışmaları graf analiz açısından, ikincisinde ise transaksiyonel analiz açısından ele alınmaktadır. Üçüncü alt bölümde kişiler arası iletişim çatışmalarına ilişkin ortaya koymaya çalıştığım sınıflama denemesi, dördüncüde ise kişiler arası iletişim çatışmalarının nedenleri yer almaktadır. Graf analize göre iletişim çatışmaları. Matematiğin konularından birisi olan graf teori 13. yüzyılda ortaya atılmıştı. O günden bu yana çeşitli bilim dallarında ve uygulama alanlarında bu matematik bilgisinden yararlanıldığını görüyoruz. Örneğin fizik, kimya, biyoloji, mimari, ekonomi, antropoloji, linguistik ve çeşitli mühendislik dalları graf teorinin uygulama alanı olmuştur. 1960'lı yıllarda matematik profesörü Frank Haray, bu teoriden yararlanarak kişiler arası iletişim çatışmalarını incelemeye başladı. Aşağıdaki konunun matematiksel yönüne girmeden, Haray'ın ve arkadaşının bu alandaki çalışmalarını ve ortaya attıkları çatışma sınıflamasını Haray ve Battelle 1981 ele alacağım. Özellikle çatışma sınıflamasını aktarırken günlük yaşantımızdan ve edebiyattan örnekler vermeye çalışacağım. Çatışma sınıflaması. Graf analiz kapsamındaki çatışma sınıflamasında 8 temel çatışma türü bulunmaktadır. Şöyle sıralayabiliriz. Aktif çatışma. Kötü adam ne söylese kötüdür. Karşı karşıya gelen kişilerin birbirlerinden hoşlanmamaları, birbirlerine kızmaları durumunda aktif çatışma ortaya çıkar. Aktif çatışma sergileyen kişiler birbirlerinin ne söylediğini aldırmadan, hatta birbirlerini yeterince dinlemeden karşılıklı eleştiri yöneltirler ya da kavga ederler. Arabalarını çarpıştırdıktan sonra meraklı kalabalığın ortasında uzun tartışmalara girişen sürücüleri bilirsiniz. Bir defasında gözlemiştim. Sürücülerden birisi geniş el kol hareketleri yaparak bağıra çağıra ya anlaşalım ya da polis çağıralım diyordu. Öteki sürücü de yine benzer bir öfkeyle bağıra bağıra hayır ya polis çağıralım ya da anlaşalım diyordu. Bu tartışma aktif çatışmaya örnektir. İnsanların birbirlerine karşı tavır alıp aktif çatışmaya girmelerinin belirgin ya da örtük çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin karşımızdaki bir kişiyle ilgili olumsuz bir geçmiş yaşantımız varsa, bugün bizim düşündüğümüz bir şeyi dile bile getirse yine de ona sinirlenebiliriz. Boşa gitmez kötüye bir ceza verilince misali, hazır fırsatını yakalamışken geçmişin intikamını almaya çalışabiliriz. Bugünkü ilgisiz bir olayı bahane edip geçmişin intikamını almaya çalışmak ise bir hatadır. Geçmişteki öfkemizi geçmişte halletmeliydik. Eğer bir öfkemizi ertelemek zorunda kalmışsak, bu öfkemizi ilgisiz olaylara bulaştırmamaya çalışmalıyız. Aksi halde aktif çatışmalar başımızdan eksik olmaz. Bu konuda şöyle bir örnek verilebilir. Diyelim ki bir arkadaşınız size belli bir konuda haksızlık etti. Siz de ayıp olur diye sesinizi çıkarmadınız. Aradan zaman geçti ve aynı arkadaşınız sizin yanınızda farkında olmadan küçük bir pot kırdı. Siz de hemen parlayıp sen zaten hep böyle yaparsın derseniz bir aktif çatışma başlatmış olursunuz. Sen zaten hep sözü zamanlaması kötü ve suçlayıcı bir genellemedir. Böyle yapmak yerine arkadaşınız size haksızlık ettiğinde anında tepki vermeliydiniz. Eğer anında tepki veremediyseniz ve aradan da 2 ay geçtiği halde bu olayı unutmadıysanız, o arkadaşınızı karşınıza alıp, şu davranışın beni üzmüştü diyerek söze başlamalısınız. Böyle yaparsanız, o arkadaşınıza yönelik öfkenizin, ilgisiz olaylarda patlak vermesini önlemiş olursunuz. Aktif çatışmalarımızın bir kısmında ise, görünür bir sebep yoktur. Hani bazen, birisiyle tanışırız ve onunla yıldızımızın barışmadığını düşünürüz. Ya da bazen birisinden söz ederken, tipini beğenmedim deriz. Bütün bu düşüncelerimiz karşımızdaki kişiye gönderilen bir aktif çatışma davetiyesidir. İnsanlar hakkında aklımızdan böyle olumsuz düşünceler geçmeye başladığında bu durumu onlara en azından sözsüz iletişim kanallarıyla, örneğin kötü kötü bakarak iletmeye başlarız. Böyle olunca da onların ellerine bizden hoşlanmamaları için somut gerekçeler vermiş oluruz. Eğer görünürde belirgin bir sebep olmadan karşımızdaki insandan rahatsız oluyorsak, bu rahatsızlığa yol açan sebep büyük bir ihtimalle bizim içimizde gizlidir. Örneğin sahip olduğumuz fakat hoşlanmadığımız bazı özelliklerimiz vardır. Ve bu özelliklere sahip olduğumuzun farkına da varmayız. Böyle bir özelliği bir başka insanda gözlediğimizde bilinçli olmaksızın o insandan rahatsızlık duyabiliriz. Diyelim ki ben telaşlı bir insanım. Telaşlı olmaktan ötürü rahatsızlık duyuyorum ve durumun da farkında değilim. Bu özelliklere sahip birisiyle tanıştığımda o kişiye açık seçik tanımlayamadığım bir öfke duyabilirim. Temelde öfkem kendime yöneliktir. Kendimize öfkelenmek yerine bir başkasına öfkelenmek iletişim çatışmalarına yol açabilir. Fakat herhalde kaygımızı azaltan bir yoldur. Çünkü bir başkasına öfkelenmek kendimize öfkelenmeye oranla daha ekonomiktir. Bize daha az acı verir. Bazen de sahip olup da hoşlanmadığımız bir özelliğimizi psikolojik savunma mekanizmalarından birisi olan yansıtma mekanizmasını kullanarak çevremizdeki insanlara yansıtırız. Dipnot: Yansıtma ve diğer psikolojik savunma mekanizmaları hakkında ayrıntılı bilgi Gençtan'ın 1981, Öztürk'ün 1985, Cüceloğlu'nun 1991 ve Morgan'ın 1980 dilimize çevrilen kitabından elde edilebilir. Farz edelim ki duyarsız ve kaba bir insanım. Yansıtma mekanizmasını kullanarak, şüphesiz ki bu bilinçli olarak yapılmaz, çevremdeki insanları duyarsız ve kaba olmakla suçlamaya başlarım. İnsanların duyarsız ve kaba olduklarına tek taraflı karar verdikten sonra da herhalde onlara karşı daha da duyarsız ve kaba davranabilirim. Takındığım bu tavır insanlarla aramda bir aktif çatışmaya yol açacaktır. Patif çatışma, küsler diyaloğu. Haray'ın ve Battel'in 1981 tanımladıkları bir diğer çatışma türü ise pasif çatışmadır. Pasif çatışmada insanlar herhangi bir sebepten ötürü, örneğin çekindikleri için ya da küs oldukları için birbirleriyle iletişim kurmazlar. Yani birlikte yaşayan insanların birbirleriyle iletişim kurmamaları da bir tür çatışma sayılmaktadır. Bu tanımlamaya benzer şekilde Vaslavik ve arkadaşları 1967 ile Cüceloğlu 1992 de aynı sosyal ortamda birbirlerini algılayan kişilerin iletişim kurmamalarının olanaksız olduğunu belirtmektedirler. Diyelim ki iki kişi var. Bunlardan birincisi ikinci kişi tarafından davet edilmeyi beklemektedir. İkinci kişi de birinciyi davet etmek istemektedir fakat ya kabul etmezse diye düşünerek sessiz kalmaktadır. Birinci kişi ise beni davet et derse ayıp olacağını düşünerek sessiz kalmaktadır. İletişimsizlik böylece sürer ve davet gerçekleşmez. Bu iki kişi adeta sırtları birbirine dönük halde kendi önlerine bakmaktadırlar. Birbirlerine küs olan kişilerin sokakta ya da bir koridorda karşılaştıklarını görmüşsünüzdür. Genellikle olay şöyle gelişir. Birbirlerini daha uzaktan görür görmez kanları beyinlerine hücum eder. Yakın geçmemek için arayı açarlar. Mümkünse birisi karşı kaldırıma geçer. Aynı hizaya geldiklerinde başlarını hızla yan taraflara çevirirler. Bu sırada kalp atışları artmış, solukları hızlanmış, yüzlerinin rengi değişmiştir. Göz göze gelmeden hızla geçip giderler. Bu kişiler birbirlerine iki mesaj vermektedirler. Birinci mesaj, sen benim için önemli değilsin, yoksun, bak işte görmedim seni şeklindedir. Bu mesaj yüzeysel bir mesajdır. Bu kişiler birbirlerine farkında olmadan ikinci mesaj daha vermektedirler. Bu mesaj ise şudur, sen benim için çok önemlisin, senin için yollarını değiştirdim, kalbim, soluğum hızlandı, yüzüm gözüm kızardı, sen beni çok ilgilendiriyorsun. Gerçekten de her ne kadar, sen beni ilgilendirmiyorsun mesajını vermeye çalışsak da, küs olduğumuz insanlar aslında bizi çok ilgilendirmektedir. Çünkü bizi gerçekten ilgilendirmeyen tanımadığımız insanları görünce böylesine zahmetlere girişmeyiz. O halde birbirimize küserek, birisi yüzeyde, diğeri ise gizli olan iki mesaj veriyorsak, çelişkili davranıyoruz demektir. Bu çelişkimizi fark ettiğimizde, bize acı veren bir takım küskünlüklere son verebiliriz. Küskünlüklerimizin önemli bir kısmı aslında bir tür barışma çağrısı olabilir. Küstükten sonra parmaklarını düğüm yapıp haydi boz diyen çocuklar gibi biz yetişkinler de kafalarımızı çevirerek ya da kapıları çarparak karşımızdakinin dikkatini çekmeye çalışıyor olabiliriz. Konuşmadığı arkadaşını dirsekle dürterek ben sana küsüm diyen bir çocuk ile derin nefesler alıp kapıları çarpan bir yetişkin arasında pek fark yok gibi geliyor. Barışma çağrımıza karşı taraftan olumlu cevap gelmezse sıkıntımız büsbütün artar. Diyelim ki evinizde bir pazar sabahı eşinizle kavga ettiniz ve birbirinize küstünüz. Sonra bütün gün iç çekerek dolaştınız, yastıklara, minderlere pat pat vurdunuz, sert hışırtılarla gazeteleri katladınız. Bu gürültülü barışma çağrılarınız karşısında ise eşiniz tamamen sessiz kaldı. Ne kötü, şimdi siz nasıl rahatlayacaksınız? Evlerimizde küslükler bazen günlerce sürer. Küsenler ve küsülenler birlikte ağır bir yükü paylaşmaktadırlar. Bir yanda küslüğümüzü sürdürmek isterken bir yandan da barışmak isteriz. Bu ikilem ruh sağlığımızı bozar. Aynı evde aylarca birbirine küs duran iki kardeşten birisinin gece yatağından kalkıp diğerinin odasına giderek onu öptüğünü, sabah ise bu olayı hiç hatırlamadığını öğrenmiştim. Büyük bir ihtimalle bu kardeşler barışmak için ilk adımın karşıdan gelmesini bekliyorlardı. Böyle küçük bir inat için bu kadar eziyet çekmeye değer mi? Büyüklerin birbirlerine küsmeleri zararlı olabilir. Büyüklerin çocuklara küsmeleri ise çocuklar açısından çok daha zedeleyici, ruh sağlığını bozucu niteliktedir. Annelerin veya babaların çocuklarını sevgiden yoksun bırakarak cezalandırmalarının, ana baba tarafından tek yanlı olarak yaratılan bir tür pasif çatışma olduğu kanısındayım. Çocuğun iradesi dışında itildiği bu çatışma, onun ana babasını örnek alarak küsmeyi öğrenmesinden başka bir işe yaramaz. Çocukları sevgiden yoksun bırakarak cezalandırmak yerine, onlarla konuşarak hatalarını tartışmak, verdikleri zararları telafi ettirmek çok daha fonksiyonel olabilir. Çocuklarımıza küserek bir pasif çatışma ortamı yaratmaktansa, onlara bağırıp çağırmak bile daha az zedeleyici olabilir. Çünkü herkesin, özellikle çocukların, çevreden gelecek uyarıcılara ihtiyacı vardır. Çevreden gelen uyarıcılar kesildiğinde ya da azaldığında ruh sağlığımız bozulabilir, vücudumuz psikomatik tepkiler verebilir. Bu yüzden Küsme, sağlıksız bir iletişim şeklidir. Etkileşim ortamını fakirleştirici özelliği vardır. Çocuklarımıza küstüğümüzde onlara örnek teşkil ederek küsmeyi öğretmiş oluruz. Yaşamlarında küsmeyi alışkanlık haline getirmiş olan insanlar ise başka insanlarla bir sorunları olduğunda oturup konuşmak yerine küsmeyi tercih ederler.
Ayrım sonu.